Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1400, Hicri Kameri 25 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 1 Aralık 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam'da siyaset ve diyanetin birlikteliği ve Dünya AIDS Günü programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Viyana görüşmelerinin ikinci günü de İran heyetinin istişareleri devam etti. Mursevian, Amerika yaptırımları kaldırırsa İran yükümlülüklerini geri döner dedi. Şam, serbest bölgesinde İran ticaret merkezi hizmete açıldı. Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk serbest bırakıldı. Türkiye Savunma Bakanlığı Kasım ayında 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Amerika'da okula silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Şimdi haberler.
Terör kurbanlarını savunma derneği, İran'ın kuzeybatısında bulunan Batı Azerbaycan eyaletinde serdeştin, dünyada insan haklarının sembolü olarak adlandırarak, Saddam'la müttefik olan tüm kişiler, kurumlar ve hükümetler, insanlığa karşı işlenmiş bu en büyük kimyasal suçtan sorumlu tutulmalıdır, dedi. Muhabirimizin verdiği habere göre dün Uluslararası Kimyasal Silah Kurbanlarını Anma Günü münasebetiyle Terör Mağdurlarını Savunma Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Mazlum Serdaş, Saddam cinayetinde binlerce şehit ve yaralıyı insanlığa sunmakla dünyada insan hakları bayraktarıdır. Böylece insanlığa karşı işlenen en büyük kimyasal cinayet dosyasını ele alarak bu korkunç cinayette Saddam ile işbirliği yapan kimyasal silahların üreticilerinden kazanılmasını kolaylaştırana ve diğer işbirlikçi tüm kişi, kurum ve kuruluşların sorgulanması ve araştırılmasını sağlamaya çalışıyor. Kimyasal silah kurbanlarını uluslararası anma günü olan 30 Kasım, tüm kimyasal silah kurbanlarını anmak ve dünya liderlerini ve özellikle Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumları verilen sözleri yerine getirmeye çağırmak için bir fırsattır. 28 Haziran 1987'de Irak'taki Baas rejimi Sardeşli'nin 4 kalabalık bölgesini kimyasal bombalarla bombaladı, 119 sivil şehit oldu, 8000'den fazla insan zehirli gaza maruz kaldı. Tarihi belgeler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük kimyasal saldırının İran aleyhinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu saldırılar Batı'nın desteklediği ve geniş şekilde bu silahları temin eden Irak'ın eski diktatörü Saddam tarafından kullanıldı. Baas rejimi tarafından kullanılan kimyasal silahların üstünde eski Sovyetler Birliği, Avrupa ve Amerika şirketlerin amblemleri mevcuttu. 85 Alman, 19 Fransız, 18 İngiliz, 18 Amerika şirketi Saddam'ın kimyasal silah yapım programına yardımcı oldular.
Viyana görüşmelerinin ikinci gününde yaptırımların kaldırılması amacıyla çeşitli düzeylerde görüşmeler devam etti. İRNA ajansına göre İran'ın baş müzakirecisi Ali Bagrekin'i dün Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreter ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Başkanı Enrico Mora ile bir araya geldi. Bu toplantıda iki taraf bir önceki günkü toplantının sonuçlarını ele aldılar ve müzakerelerin nasıl devam ettirileceğini görüştüler. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Yardımcısı Avusturya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Mehdi Safir'in Avusturya Merkez Bankası Başkanı Holzmann ile yaptığı görüşmede iki taraf işbirliğini gözden geçirdi. Bankacılık ve finansal ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi alanlarını inceledi. Daha önce yaptırımların kaldırılmasına ilişkin çalışma grubunun toplantısı uzmanlar düzeyinde ve İran ile 4+1 grubu ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmişti. Toplantıda İran müzakereciler İran'ın görüşlerini açıklarken müzakerelerin nasıl ilerletileceğine dair yeni öneriler sunarken İran halkına yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması gereğini vurguladılar ve diğer üyeleri yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik ettiler. Toplantıda diğer ülkelerin temsilcileri de yaptırımların kaldırılması konusuna katılmaya hazır olduklarını ve ciddiyetlerini dile getirdiler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin eski diplomatlarından Seyit Hüseyin Musevian, Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşma çerçevesinde yasa dışı yaptırımları kaldırırsa İran yükümlülükleri geri dönecektir dedi. İran'ın nükleer müzakere ekibinin eski bir üyesi olan Musevian, dün CNBC'ye verdiği röportajda İran Viyana görüşmelerinde sert bir duruş mu sergilediği yönündeki bir soruya verdiği cevapta, İran'ın isteği nükleer anlaşmanın tam, doğru ve dakik bir şekilde yürürlüğe geçirilmesidir diye cevapladı. İranlı eski diplomat, İranlı müzakerecilerin nükleer anlaşmadan az ya da fazlasını istemediğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve Avrupa hepsi nükleer anlaşmayı canlandırmayı ve tam olarak uygulanmayı teklif etti ve İran'ın söylediği de tam olarak bu dedi. Amerika'daki Princeton Üniversitesi'nde profesör ve araştırmacı olan Musevian, önceki Amerika yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin yanı sıra yarısı mali yaptırım olmak üzere yaklaşık 1500 İranlı tüzel ve gerçek kişiye yaptırım uyguladığını söyledi. Amerika'nın İran'a yönelik zalimce yaptırımlarını kaldırma müzakereleri pazartesi günü Viyana'da başladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilci Mecid Tahtirevanchi, Amerika'nın tek yanlı yaptırımlarda dahil olmak üzere tek taraflı zorlayıcı yasa dışı eylemlerine karşı etkili eylem eksikliğinin sürdürülebilir kalkınma idealini anlamsız bir slogana dönüştürdüğünü söyledi. Mecid Tahtirevanchi dün 77'ler grubunun Dışişleri Bakanlarının 45. oturumunda yaptığı konuşmada şöyle dedi. Birleşmiş Milletler'deki en büyük hükümetler arası blok olarak bu aracı Birleşmiş Milletler'deki tüm uluslararası ekonomi konularda müzakere etme kapasitesine dayanarak kolektif çıkarlarını sürdürmeleri için tüm gelişmekte olan ülkelerin kullanımına sunuyor. Mecid Tahtirevanchi ayrıca şöyle dedi, şimdi bu grubun kuruluşundan bu yana yaklaşık 60 yıl sonra ve karşılaştığımız tüm engellere ve zorluklara rağmen 77'ler grubu ortak değerleri korumak ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları çözmek ve uluslararası işbirliğinin tek yol olduğunu pratikte kanıtlayabildi. Mecid Tahtirevanchi, bugün karşılaştığımız zorlukların biçimi 77'ler grubunun ilk yıllarından biraz farklı olsa da bu zorlukların doğası pek değişmedi ve bununla başa çıkmanın tek yolu çok taraflılığa başvurmak ve kolektif bir işbirliğidir dedi.
İngiltere'nin MI6 casus teşkilatının başkanı Rusya, Çin ve İran hakkında yeni iddialarda bulundu. Fars Haber Ajansı'na göre İngiliz casus örgütü MI6'in başkanı Richard Moore, dün Çin, Rusya ve İran'ın İngiliz tehditleri listesinin başında olduğunu iddia etti. Moore ayrıca Çin, Rusya, İran ve terörizmin İngiliz casuslarının karşı karşı olduğu dört güvenlik sorunu olduğunu iddia ederek, Çin'in İngiltere ve müttefiklerine karşı casusluk operasyonları yürüttüğünü ileri sürdü. İngiliz casus ajanı MI6 başkanına göre, Rusya siber saldırıları yoğunlaştırmaya ve diğer ülkelerin demokratik süreçlerine müdahale etmeye çalışıyor. Moore, İran'ın komşu ülkelerin işlerine müdahale ettiğini iddia etti.
İran Ticaret Merkezi, İran ile Suriye arasında ticari ilişkileri güçlendirmek ve iki ülke arasında ticareti kolaylaştırmak amacıyla Suriye'nin başkenti Şam serbest bölgesinde hizmete açıldı. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyit Rıza Fatih Memir dün Şam'da İran Ticaret Merkezi'nin açılışında şöyle dedi. İran ve Suriye arasında kriz sonrası aşamada Suriye'ye desteği iki ülke arasındaki ticaret tavanını arttırmak için ortak girişimleri geliştirmek ve tecrübelerin intikalinde bulunmak için istişareler yapıldı. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı İran'ın ticaret merkezi ekonomik ilişkileri güçlendirmek İran ile Suriye arasında ticareti arttırmak için bir fırsattır dedi. Serbest Bölge Yatırımcıları Yüksek Komitesi Başkanı ve Suriye-İran Ticaret Odası Başkanı Fahd El-Derviş de İran Ticaret Merkezi Suriye'deki ekonomik faaliyetleri tanıtarak Suriyeli iş adamlarını ve sanatkarları İranlı şirketlerle tanıştırıyor dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkileri yaptığı açıklamada Ukrayna uçağının düşmesinin tüm yönleri 3 tür müzakereler şeklinde yeterince değerlendirildi dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada Ukrayna'ya ait bir uçağın düşmesine ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak Ukrayna tarafının zararları müzakere etmek konusundaki isteksizliğine rağmen kurbanların aileleri ve ikili görüşmelerin ikinci turunda açıklanan Ukrayna Uluslararası Hava Yolları ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Hukuk Merkezi tarafından temsil edilen temsilci arasında müzakerelerin başlatılması için gerekli düzenlemeleri yaptı. Müzakerelerin ilk turu 30 Haziran 2020'de yapılmış olup bu hususta taraflar arasındaki temaslar devam etmektedir denildi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın halkla ilişkiler açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi. İran vatandaşlarına bilgi vermenin ve ödeme yapmanın yanı sıra bazı vatandaşları da mağdurlar arasında yer alan Ukrayna, Kanada, Afganistan ve İsveç hükümetleri bilgilendirildi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ölen vatandaşların ailelerine ödeme yapacağı açıklandı. 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Tahran yakınlarında düştü. Hadisede 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınırında bir helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Hatipzade dün Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Bu münasebetle Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine ve halkına taziyelerini ve bu trajik hadisede kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Azerbaycan Cumhuriyeti sınır muhafızına ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 15 sınır muhafızı hayatını kaybetti.
İran İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı'nın Türkiye'de dini referans kitaplarının tercümesi ve yayınlanmasına hazır olduğu bildirildi. İran İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı, bu teşkilat özellikle dini referans kitaplarının tercümesi ve yayınlanması ve Türkiye'deki bilim ve akademik merkezler için bilimsel kaynakların sağlanması olmak üzere kapsamlı işbirliğine hazırdır dedi. İSNA Ajansı'na göre Hüccetül İslam Muhammed Mehdi İmanipur, dün Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin din işleri ataşesi Mecid Can ile görüşmesinde şöyle dedi. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Balkan ülkelerinde İslami bilginin tanıtılması ve yayınlanması da ve manevi seviyenin yükseltilmesine önemli bir role sahiptir. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Din İşleri Ateşisi de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini sürdürmesi ve kültürel ve dini ilişkilerin güçlendirilmesi ilişkileri daha da genişletmek içindir dedi. Mecid Can, İslamofobi ile mücadelede İran ve Türkiye arasındaki işbirliğine vurgu yaparak, İslam merhamet ve barış dinidir. Ancak sömürgeci güçlerin tekfirci unsurları, dünyanın görmekten korkacağı bir İslam imajı sunmaya çalışmaktadır, dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Diplomatik Danışmanı, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmenin bir parçası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyetin yakında İran'a gönderileceğini iddia etti. Enver Gargaş dün yaptığı açıklamada İranlılar tarafından Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkileri yeniden kurmaya yönelik istek değerlendirmesi var. Biz buna olumlu bakıyoruz dedi. Ancak üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi İran'ın bölgesel faaliyetleri hakkında endişeler olduğunu iddia ederken fakat karşı karşıya gelmenin en iyi yol olmadığını söyledi. Kargaş, İran ile güven artırıcı tedbirlerin bir parçası olarak müzakereler ve ekonomik işbirliği konusunun da zaman alacağını vurguladı. Kargaş daha önce Abu Dhabi stratejik zirvesinde ülkesinin İran'la güven inşa ettiğini, Tahran'la gerilimi azalttığını söylemişti.
TRT Arapça sitesi İran askeri güçlerinin Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adalarına girişleri yıl dönümünde bu adaların Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunu iddia etti. TRT Arapça'nın sitesi dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları hakkındaki iddiasına dayanarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan bu adaların İran tarafından 50 yıl önce kontrol altına alındığını iddia etti. Haberin başlığında Bu Musa ve Küçük Tomb ve Büyük Tomb, İran'ın 50 yıl önce ele geçirdiği emirliklere ait adalar yazıldı. TRT ayrıca raporunda defalarca sahte Arap Körfezi adını kullanarak İngilizlerin Fars Körfezi'nden çıkışları ardından bölgede hiçbir büyük askeri güç olmadığı için İran'ın bu fırsatı kullandığı ve 3 adayı kontrol altına aldığını iddia etti. Dikkat edilmesi gereken konu ise Türkiye haber sitesinin Birleşik Arap Emirliği'nin kuruluşundan 2 gün önce İranlı güçlerinin 3 adaya girdiğini itiraf etmesidir. Yani esasen o dönemde Birleşik Arap Emirlikleri adında herhangi bir ülkenin var olmadığını itiraf etmiş oluyor. TRT ayrıca İran'ın şimdiye kadar emirliklerin isteklerini ve uluslararası arabuluculuk çalışmalara aldırmamasına da iddia etti. Fakat İranlı yetkililer şimdiye kadar Birleşik Arap Emirlikleri tarafıyla var olan yanlış anlaşılmaları diyalog ile çözüme kavuşturmak için hazır olduğunu ilan etmiştir. Fakat hiçbir ülke kendi toprakları hakkında başka herhangi bir ülke ile müzakere etmez ve İran'ın söz konusu 3 ada konusundaki hakimiyeti ise su götürmez bir gerçektir. TRT'nin haberi, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin son aylarda yılların ardından iyileşmeye başladığı ve Muhammed Bin Zayed'in 24 Kasım tarihinde Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüştüğü bir ortamda yayınlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı da Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 yıldır tutuklu kalıp bu süreçte de işkenceye maruz kalan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk serbest bırakıldı. Öztürk yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Halife Bin Zayed Al Nahyan tarafından yayınlanan yıllık af kapsamında serbest bırakıldığını, sağlıklı ve mutlu olduğunu söyledi. Öztürk, Suriyeli muhaliflere para aktarmakta, Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinden izin almadan Suriye'ye girmekle suçlanmıştı.
Türkiye Savunma Bakanlığı, Kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edildiğini ve 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara ile Atina arasında askeri gerilim tırmanırken Fransız birlikleri Yunanistan'a yerleştirildi. Yunanistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Yunanistan ile Fransa arasındaki son savunma anlaşmasına atıfta bulundu. Bir Türk saldırısı durumunda Yunanistan'a Fransız birliklerinin konuşlandırılması ve Fransa'nın isteği üzerine de Yunan birliklerinin Batı Afrika kıyılarına konuşlandırılacağını söyledi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin yönetimini işgal rejiminin Batı Şeria bölgesindeki Yahudileştirme faaliyetleri, yerleşim merkezlerini genişletme projeleri karşısında sürdürdüğü sessizliğe ve sergilediği acziyete artık son vermeye çağırdı.
Siyonist rejim medyası Salı günü Suriye Ordusu Hava Kuvvetleri'nin İsrail'in hava saldırılarına karşı koyma amaçlı tatbikatlar düzenlediğini bildirdi. Habere göre bu tatbikatta Suriyeli pilotlar AR-73 tipi havadan havaya güdümlü füzeler kullandı.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı. Daha önce açıklanan ilk sonuçlara göre Bağdat, Neynova, Erbil, Kerkük ve Basra'da birer sandalye olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik oldu. Irak Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Adnan Halef, Başkan Bağdat'ta bir basın toplantısı düzenledi.
Amerika'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü, 6 öğrenci yaralandı. İkinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki saldırgan ise gözaltına alındı ve bir tabanca ele geçirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika ve Siyonist rejimin bölgenin kitle imha silahlarından arınmasını önlemesiyle ilgili. Birleşmiş Milletler'de İran İslam Cumhuriyeti'nin elçisi ve daimi temsilcisi, Amerika'nın Siyonist rejimin nükleer programına verdiği desteğinin bölgenin kitle imha silahlarından arınmasını engellediğini söyledi. Mecid Tahterevanchi, bölgeden tüm davetlilere ilaveten 4 büyük nükleer gücünde hazır bulunduğu ve fakat Amerika ve Siyonist rejimin karşı çıkmaları nedeniyle katılmadıkları kitle imha silahlarından arınmış Batı Asya 2. Konferansına yaptığı açıklamada, mevcut şartlarda söz konusu engellerin kaldırılması için öncelikli yolun korsan rejim İsrail'in nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması NPT'ye katılması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ırkçı rejimin tüm nükleer faaliyetlerini denetlemesi olduğunu belirtti. Bundan önce 2019 yılında düzenlenen kitle imha silahlarından arınmış Batı Asya 1. Konferansına katılanlar, bölgenin kitle imha silahlarından arınması için bir anlaşmayı sürdürmeye yönelik ciddi taahhütlerini bildirdiler. Fakat bölgede tek nükleer silaha sahip olan Siyonist rejimin oturuma katılmaması, pratikte Batı Asya'yı kitle imha silahlarından arındırma çalışmalarını sonuçsuz bıraktı. Aslında nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması NPT anlaşmasının yürürlüğe girmesinden 50 yıl geçmesine rağmen, başta nükleer silahsızlanma olmak üzere antlaşmanın sorumlulukları tam olarak yerine getirmemiştir. Tabii ki Amerika ve Siyonist rejim ise NPT'nin dünya ve bölge çapında gerçekleşmemesinin başlıca ve en önemli engellerindendir. Amerika dünyada en büyük nükleer silah sahibi ülke olarak sadece 2019 yılında nükleer silah fabrikaları ve yeni nesil nükleer silah üretmek için 36 milyar dolar harcamıştır. Bu ülkenin orta menzilli nükleer kuvvetler antlaşması INF'den çekilmesi ve silahsızlanmaya istekli olmaması ise silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasına darbe indirmiştir.
Diğer yandan Siyonist rejimde yüzlerce nükleer başlıklarla bölge güvenliği için bir tehlike sayılıyor ve Amerika'nın destekleriyle başkalarını tehdit ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eski genel başkanı Muhammed El-Beradei, ajansın Siyonist İsrail'in nükleer santrallerine ulaşmak için çok çalıştığına işaretli, İsrail nükleer silahı sahip olduğu için bölgenin birincil tehlikesi sayılıyor dedi. Irkçı rejim, Batı Asya'nın birçok ülkesi tarafından gayrimeşru ve gasip bir rejim olarak biliniyor ve her zaman bu rejimi kitle imha silahların yayılmasını engellemeye zorlayan anlaşmalar ve oturumlara katılmaktan sakınıyor. Bu yüzden İran, uluslararası topluma birçok kez çağrıda bulundu, ırkçı rejimi NPT'ye katılmaya ve ajans üyesi olmaya mecbur etmesini istemiştir. İran İslam Cumhuriyeti açısından son yıllarda Batı Asya'ya yaşanan krizler ve değişken şartlar bölgenin kitle imha silahlardan arınması gerektiğini zaruri kılıyor. Ayrıca Batı Asya'da kitle imha silahlarından arınmış bir bölgenin oluşması ise korsan rejimin bu konuda uluslararası anlaşmalara uymasını sağlıyor. Bu bağlamda İran İslam İnkılabı rehberi birkaç kez, örneğin Nisan 2010'da Tahran'da düzenlenen nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma konferansına gönderdiği mektupta şöyle bir vurguda bulundular. Bize göre nükleer silahlara ilaveten diğer çeşitleri de vardır. Kimyasal ve biyolojik gibi silahlar da insanlık için ciddi tehdit sayılıyor. Bizzat kimyasal silah kurbanı olan İran halkı diğer halklardan daha fazla benzer silahların üretim ve depolanmasından doğan tehlikeyi hissediyor ve tüm gücüyle benzer tehditlere karşı mücadeleye hazırdır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştiren Fas'ta halkın geniş itirazları konusunda. Siyonist rejimi savaş bakanının Fas ziyareti ardından bu ülke halkı Rabat yönetiminin Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesine itiraz için pazartesi günü çeşitli kentlerde ikinci kez protesto gösterisi düzenledi. Gösteriye katılan protestocular attıkları sloganlarla korsan rejim ile ilişkilerin normalleştirilmesinin iptal edilmesi ve bu rejim ile askeri ve güvenlik işbirliklerinin kesilmesini istediler. Yapılan protesto gösterisi Filistin'i desteklemek ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye karşı Fas cephesi çağrısı üzerine düzenlendi. Fakat Fas hükümetinin sert tepkisiyle karşılaştı. Bu bağlamda Fas güvenlik güçleri pazartesi günü başkent Rabat'ta Filistin halkı ile dayanışma gösterisini bastırmaya çalıştılar. Fas güvenlik güçleri ayrıca Tanca, Hanifra, Tatvan ve Zayo gibi diğer birçok kentte de halk gösterilerini şiddetle bastırdılar. Fas hükümeti korsan rejim İsrail ile Aralık 2020'de ve eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Arap ülkelerinin ırkçı rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirme büyük planı çerçevesinde ilişkilerini normalleştirmeyi kararlaştırdı. Dönem başkanı Trump, Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirmeye karşı Fas'ın Batı Sahra hakimiyetini bir bildiriyi imzalayarak resmiyete tanıdığını vurguladı. Washington'un Kuzey Afrika bölgesindeki müttefiklerinden olan Fas, her zaman Amerika'nın bölgesel planlarını Batı ve Siyonist rejimin lehine uygulamaya çalışmıştır. Fas, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ırkçı rejim ile imzaladığı Oslo Anlaşması'nın ardından işgalci rejim ile diplomatik ilişkiler kurdu. Fakat Filistin'de 2000 yılında Aksa İntifadası olarak bilinen ikinci intifadanın başlaması ile Tel Aviv ile ilişkilerini kesti. Fakat yine 2020 yılında ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in korsan rejim ile ilişkilerini normalleştirmenin ardından bir kez daha Tel Aviv ile diplomatik ilişkilerini kurdu.
Aslında Rabat yönetiminin İsrail rejimi ile ilişkilerin normalleştirme kararı Filistin ülküsüne büyük bir cinayet niteliğindedir. Fas yönetiminin bu kararı ülke içinde halk ve siyasi gruplar ve hareketler tarafından büyük tepki aldı. Fakat son haftalarda protesto gösterilerin yoğunlaşmasına sebep olan başlıca sebep, korsan rejim Savaş Bakanı Benny Gantz'ın Rabat ziyareti ve yapılan görüşmelerde ikili güvenlik ve askeri anlaşma imzalanmasıydı. Rabat yönetiminin bu kararı ülke içinde büyük tepkilere sebep oldu. Bu bağlamda Fas'ta Filistin için Ulusal Eylem Grubu lideri Abdülkadir el-İlmi şöyle diyor. İsrail'le normalleşme sadece Filistin meselesini zedelemiyor. Üstelik Fas'ın varlığı, toprak bütünlüğü, toplumun vahdeti, güvenliği ve istikrarını da tehlikeye atıyor. Fas'ın bu kararı Filistin halkı ve hareketleri tarafından şiddetle kınandı. Bu bağlamda Filistin İslam Direniş Hareketi, Fas'ta Gantz'ın karşılanması Filistin halkına arkadan bir hançerdir. Siyonist rejimiyle anlaşma imzalanması bu rejimi Filistinlere karşı cinayet işlemek için daha da teşvik ediyor dedi. Korsan rejim Savaş Bakanı Gantz'ın, Fas ziyareti, askeri ve güvenlik anlaşmalar imzalanması sadece Filistinlerin tepkisiyle karşılaşmadı. Bu konu Fas'ın komşusu ve Rabat ile gergin ilişkileri olan Cezayir'i de yoğun şekilde endişelendiriyor. İki ülke arasındaki gerginlik Fas'ın geçen yıl Tel Aviv ile normalleşmesi ve Rabat'ın Cezayir'e karşı hasmane tutum ve girişimlerde bulunmasıyla yoğunlaştı. Şimdi Fas ve Kuvasan rejim arasında iki güvenlik ve askeri anlaşmanın imzalanmasıyla ceza yetkilileri bu konunun kendilerine karşı Tel Aviv'in Fas'a her türlü askeri ve güvenlik yardımı sağlama imkanını güçlendirdiğini belirtiyorlar. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, ırkçı rejim ve Fas arasındaki anlaşmadan esef duyduğunu vurguladı. Fas tarafından Cezayir'in tehdit edilmesinin rezalet ve utanç kaynağı olduğunu söyledi. Uzmanlar da Fas Siyonist rejim İsrail anlaşmasının uygulanmasının Cezayir'in güveni için tehlikeli jeopolitik sonuçları olduğunu düşünüyorlar. Burası Tarih Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1400, Hicri Kameri 25 Rebi Üssani 1443 ve Miladi 1 Aralık 2021 Çarşamba. ...83 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1317'de İranlı mücadeleci din alimlerinden ve özgürlük yanlısı Ayetullah Seyyid Hasan Müderris, Müstebit Rıza Hanpiyollarınca İran'ın kuzeydoğusundaki Kaşmer kendinde şehit edildi. Ayetullah Müderris İran'da sultan üzerine tanıklık etti ve bu yüzden Şahlık rejimine karşı mücadelelerini sürdürdü. O, Tahran halkının oylarıyla Milli Şura Meclisi'nin 3. dönem milletvekili seçildi ve İran'daki zalim Şah rejimine karşı mücadelesini şiddetlendirdi. Ayetullah Müderris ülkede İslam hükümlerini uygulamak, İran'ı sömürgecilikten kurtarmak isteyen mücadeleci bir din adamı idi. Bu yüzden Rıza Han onun kendisi için önemli ve ciddi düşman sayıldığını hissetti ve Şah memurlarınca defalarca suikasta uğradı. Ayetullah Müderris kendi özel ve siyasi hayatında örnek bir mücadeleci sayılırdı. ...89 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1311'de Güney Petrol ile ilgili Darsi adlı sömürgeci anlaşma İran tarafından lağvedildi. Hicri Şemsi 1280'de İngiliz tüccar William Darcy İran genelinde kuzey ve doğu kesimler hariç petrol boru hattından yararlanma imtiyazını elde etmişti. İmtiyaz sahibi olan Darcy sözleşme süresi boyunca ülkeye ithal ettiği tüm arazi, makine ve araç ve gereçler için vergi ve gümrük vergilerinden muaftı. Darcy faaliyetlerinin 7. yılının sonunda Mescid Süleyman'ın görkemli petrol kuyusunu ele geçirdi ve imtiyaz sahibi olarak büyük kar elde etti. Anlaşmanın imzalanmasından 30 yıldan fazla bir süre sonra bu süreci İran'ın çıkarları aleyhine ilan eden İran hükümeti anlaşmayı iptal etti. Darcy anlaşmasının iptal edilmesinden uzun yıllar sonra İngiltere çeşitli hilelerle İran petrolü üzerindeki hakimiyetini sürdürdü. Hicri Şemsi 29 İsvend 1329'da petrol endüstrisinin millileştirilmesinin onaylanmasıyla birlikte İngiltere'nin İran petrol sanayisi üzerindeki sömürgecilik süreci de bitmiş oldu. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1376'da önde gelen Fakih Ayetullah Mirza Cevat Sultan Tebrizi 96 yaşında vefat etti. İran'ın Tebriz kentinde İlim ehli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Mirza Cevat Sultan Tebrizi 25 yaşında içtihat makamına ulaştı. Ayetullah Sultan Tebrizi İslami ilimler üzerine araştırma ve incelemelerine devam etmek için Irak, Mekke, Medine, Beyrut, Şam ve İstanbul'un mukaddes türbelerini gezdi ve el yazması kitapların kopyalanmasının yanı sıra sayısız koleksiyon fıkıh, kaideler, Fars ve Arap edebiyatı, hadis ve rical ilimlerinin tam bilgisine ek olarak tarih, coğrafya, astronomi ve matematikte bu dallarda büyük maharet elde etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'de yapılan özelleştirmelere rağmen ülkenin borç yükü arttı.
Karar.
Enflasyon seçimden önce düşer.
Yeni Asya.
13 milyon emekli açlık sınırında yaşıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kahveci 29 Kasım tarihli Karar gazetesinde "Doları kim yükseltti?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Eskiden olmadık şeylere bile bildiri yayınlayan MGK, şimdi ise olmayan ekonomi programına sahip çıkan bildiri yayınladı. Cümle aynen şu şekilde: Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş. Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
5 yıllık kalkınma programında yok. 3 yıllık orta vadeli programda yok. 1 yıllık bütçede de yok. Ama Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde yazılı olmayan programa tehditler değerlendirilebiliyor. Hangi tehditler acaba? Sayın Cumhurbaşkanı bu program için 19 yıl beklediklerini ve hazırlandıklarını açıklıyor ama program hala yazılmamış. 19 yıl beklenmiş ama sanırım kimse görmesin diye yazılmamış ve yayınlanmamış. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilerek programa hazırlık öncesine bakalım. 2018'de Merkez Bankası'nın dış borcu sadece 1,5 milyar dolar ama şimdi 27,1 milyar dolara yükselmiş. Merkez Bankası'nı yeniden dış borçlanmaya iten bu programa hazırlık mı? 2018'de 140 milyar dolar olan kamu kesimi dış borcu şimdi 180 milyar dolara çıkartılmış. Kamu dış borcunu arttıran da bu programa hazırlık mı? Ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Ama programa karşı çıktığı söylenen iktisatçılar mandacı ilan ediliyor. Bir de şer güçler meselesi var tabii. Ülkemize saldıran ve darbeyle yıkamadıkları iktidarı dolarla yıkmaya çalışan dış güçler. Kim bunlar? Mesela bize oluk oluk dış borç veren ülkeler değil herhalde. Hatta yüksek ihracat yaptığımız Avrupa Birliği ve Amerika'da değil sanırım. Olsa olsa ihracatımızın sınırlı ama ithalatımızın sınırsız arttığı Çin ve Rusya mı? Bu ülkelerde olamaz. O zaman kim bu şer güçler? Şer güçler ve bunların iç işbirlikçileri doları yükseltiyormuş hikayesine biraz daha yakından bakalım. Merkez Bankası Ekim ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi raporunu yayınladı. Resmi rezerv varlıklarımız 128 milyar doları aşmış. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da bununla övünüyor. Ödemeler dengesine bakıyoruz. Eylül ayında 1.652 milyon dolar fazla var. Yani cari açık vermiyoruz. Hatta cari işlemlerimiz Ağustos ayında da 814 milyon dolar fazla vermişti. O zaman kim ve nasıl bu oyunda bu doları yükseltiyor?
Mehmet Kara 29 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde ekonomik krizi görememek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik kriz vatandaşın belini büküyor. Akaryakıta gelen zamlar iğneden ipliğe vatandaşa yansıyor. Un, şeker, çay gibi temel ürünler marketlerde sınırlı sayıda verilir oldu. Dövizdeki artış fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaparken bu artışlarda millete zam olarak yansıyor. Her şeye zam gelirken çalışanların aldığı maaşlar döviz karşısında her gün eriyor. 2825 lira asgari ücret 1 Ocak'ta 383 dolar ederken şu anda 217 dolar ediyor. Yani asgari ücretlinin maaşı 11 ayda 163 dolar daha azaldı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
200 TL'lik banknot 2009 yılında piyasaya sürüldüğünde değeri 131 dolar iken geçen hafta 19 dolara, şimdi ise 15 dolara düştü. 2002'de dolar 1.50 lira iken partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girdiğinde 4.50'lere, 3,5 senede ise 13 TL'ye çıktı. Sadece bu kadarı bile ekonominin dibinde dibine vurduğunu gösterdi. Önümüzdeki ay asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve önümüzdeki yılın asgari ücretini belirleyecek. Sendikalar asgari ücretin net 5.200 lira olmasını isterken, hükümet ve işveren tekliflerini bu zamana kadar açıklamasalar da enflasyon oranında zam verilmesi isteyecekleri tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 3.400 lira demek. İyileştirmelerle birlikte en fazla 3.600 lira demek. Yoksulluk sınırı 10.000 liranın üstünde olduğuna göre asgari ücretli yoksul kalmaya devam edecek. Bu yüzden hem çalışanlardan hem de işverenlerden alınan vergilerin düşülmesi ya da çalışandan vergi alınmaması artık elzem hale geldi. Enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon hem yeni asgari ücreti hem de yıl sonu emekli ve memura yapılacak zamları etkileyeceği için önemli. Bağımsız kuruluşların açıkladığı enflasyon rakamları ile resmi enflasyon rakamları arasında uçurum var. Milletin enflasyonu da resmi enflasyonun kat be kat üzerinde. Bu durum memur, işçi, çiftçi, Bağkurlu'yu da kara kara düşündürüyor. Çalışanlar gerçek enflasyon üzerinden zam yapılmasını bekliyor ama nafile.
Zeki Ceyhan 29 Kasım tarihli Milli Gazete'de Gerçek Enflasyon başlıklı yazısına yer veriyor. Gerçek enflasyonu öğrenmek isteyenin vergi, haraç ve cezalara uygulanacak zam oranlarına bakması yeterli olacaktır. Vergi usul kanunu tebliğine göre yıl başında %9,1 olarak uygulanan zam oranı yeni yılda %36,2 olarak uygulanacak. Siz hem vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranını %36,2 olarak ilan edeceksiniz, hem de enflasyonun %19 civarında olduğunu iddia edeceksiniz, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Böyle bir zam ortada iken enflasyonun %19 civarında olduğunu savunmak ancak kargalar gülebilirler. Vergi usul kanunu tebliğ ile ilan edilen zam oranları TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranları açıklamalarının ne kadar düzmece ve hayali olduğunu ortaya koymuş olmuyor mu? Ülke yönetenler vergi, harç ve ceza gelirlerinde bir kayba uğramamak için şimdiden tedbir alıyorlar ve %36,2'lik bir zam ile vatandaşın karşısında yerlerini alıyorlar. Enflasyon TÜİK tarafından ileri sürüldüğü gibi %20'nin altında olsaydı onlar da zammı bu oranlara çıkartırlar mıydı? Şimdi vatandaşın beklentisi ne? Elbette işçi, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamda da benzer bir oranın uygulanması. Yani onların maaşlarına zam yaparken TÜİK verileriyle değil, vergi usul kanunu tebliğindeki rakamla uygun davranılması. Devlet nasıl gelir kaybına uğramamak için gerçek enflasyon rakamlarına yakın zam yapıyorsa, İşçi, memur ve emeklilerin maaşlarında yapılacak güncellemede de bu husus dikkate alınmalıdır. Yani zam konusunda nalıncı keseri gibi davranılmamalıdır. Devlet gelir kaybı yaşamasın diye vergi zammı gerçek enflasyon rakamına yakın tutulurken, çalışanların maaşlarına yapılacak zamda TÜİK verileri esas alınacak olursa büyük bir adaletsizlik yapılmış olmaz mı? Evet. Ülke ekonomisi zor bir dönemden geçiyor ama bu zorluğun nedeni elbette muhalefet değil. İktidarı ellerinde bulunduranların beceriksizlik ve israfları bu sonucu ortaya çıkarmış bulunuyor. Tamam, sıkıntıyı hepimiz bölüşelim ama birbirimizin haklarına da saygılı olalım. En azından gerçek enflasyon rakamlarını telaffuz etmekten çekinmeyelim. Nasıl taşın altına herkes elini koyarak külfeti paylaşacak ise nimetlerden aynı şekilde istifade etmelidir. TÜİK artık gerçek rakamlarla açıklamalar yaparak birilerinin hatırı için sahte pembe tablolar çizmeyi bırakmalıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da siyaset ve Diyanet'in birlikteliği.
Hicri Şemsi 10 Azer günü Ayetullah Müderris'in Pehlevi rejimi tarafından şehit edildiği günün yıl dönümüdür.
Sizleri bu münasebetle hazırladığımız özel sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Ah. Ayetullah Müderris lakabıyla bilinen Seyyid Hasan Tabatabai, Kameri 1278 yılında İran'ın Erdistan ilçesinde dünyaya geldi. Seyyid Hasan 6 ila 14 yaşlar arasında İsfahan'ın Şehrizay kentinde Arapça ve Farsça derslerini okudu ve 16 yaşına geldiğinde eğitimine devam etmek üzere ilkin İsfahan ve ardından Necef kentine göç etti ve Şii Müslümanların büyük taklit mercilerinden merhum Ayetullah Mirza Hasan Şirazi'nin derslerinden feyiz aldı.
Şehit Ayetullah Müderris, mücahit ve özgürlükçü bir alimdi ve İslami İran'ın ihtişamını ve azametini arzu ediyordu. Şehit Müderris, Pehlevi Rıza Han döneminin en seçkin siyasi şahsiyetlerinden ve Meşrutâ Meclisi'nin ikinci döneminde Tahran halkının milletvekiliydi. Ayetullah Müderris'in siyasi hayatında en çok dikkat çeken nokta, İran'da 20. yüzyılın başlarında Meşrutâ Hareketi'ne destek vermesi ve bu hareketin İslam öğretilerine göre olması gerektiğine vurgu yapmasıydı.
Ayetullah Müderris, yüksek siyasi bilinci ve güçlü analizleri sayesinde Milli Şura Meclisi'nin kararlarının nazırı olarak seçildi. Ayetullah Müderris, meclise girer girmez istibdat ve sömürüyü reddeden açık sözleriyle birçok milletvekilinin desteğini kazandı ve sonuçta ecnebilerin elini İran'daki çıkarları üzerinden kesmeye başardı. Şehit Müderris, dost düşman herkesin itiraf ettiği üzere nüfuza kapalı bir kişiliğe sahipti. Buna göre Şehit Müderris şöyle diyordu: Allah-u Teala bana iki şeyi vermedi. Birincisi korku ve ikincisi tamahtır. Kim milli maslahat ve diyanet işlerine eşlik ederse ben de ona eşlik ederim, yoksa etmem.
İslami İran zorbalara ve istibdada karşı dimdik duran ve işbirlikçilere ve yağmacılara İslami vatanı talan etmelerine müsaade etmeyen bu cesur insana borçludur. Bizim dinimiz siyasetimizin aynısı ve siyasetimiz de diyanetimizin aynısıdır. Bu cümle Ayetullah Şehit Müderris'ten yadigar kalan ve kendisinin parlak düşüncesinin temelinde şekillenen ünlü bir cümledir. Buna göre sohbetimizin devamında bu değerli cümleyi ve insanı insan ve toplumu toplum eden bu düşüncenin Kur'ani boyutlarını ve özelliklerini irdelemek istiyoruz.
Batı sekülerizminin etkisi altında bulunan bazı aydınlar siyasetle diyanet arasında hiçbir bağlantı görmüyor ve bu iki konunun birbirinden ayrı olduğunu iddia ediyor. Bu zümre dini sosyal ve siyasi meydanlardan silmeye ve onu sadece bireysel ve ibadi yaşamla sınırlandırmaya ve yasama ve hakimiyet hakkını Allah'tan başkasına havale etmeye çalışıyor. Sekülerizm ideolojisinde insan aklı deneme ve deneyim zemininde yasama ekseni olarak kabul ediyor. Ancak bu yasaların doğruluğu ve sabitliği hakkında hiçbir güvence bulunmuyor. Yine yasama işini yapanların menfaat talepliği çıkardıkları yasalar başka yönlere çekebilir. Üstelik insan aklıyla çıkarılan yasalar insanoğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağı kesindir, zira akıl dua ötesi üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktur.
İslami ve tevhidi ideolojide ise insan yaşamının tüm bireysel, ailevi ve sosyal yaşamı için belli kurallar, hükümler ve yasalar vardır. Ve insanları yaratan Allah'ın belirlediği bu yasalarda insanların dünya ahiret saadeti içinde gereken her şey öngörülmüştür. Buna göre İslami toplumda yasama yetkilileri ve politikacılar İslam şeriatı ve dini taalime göre hareket ederek toplumu günden güne yüce insani değerlere yaklaştırmalıdır. İslami hükümette din ve siyasetin birlikteliği tüm durumlarda uygulanmalı ve siyaset dini değerlerin çerçevesinde yapılmalıdır. Gerçekte din ve siyasetin birlikteliği ve bu ikilinin ayrılmazlığı, İslam dininin siyaset ve hükümet alanında geniş kapsamlı bir din olduğunu ve tüm siyasi faaliyetlerde eksen alınması gerektiğini gösterir.
Enbiya'nın bi'set amacı toplumu ilahi yasaları uygulamak ve her türlü zulüm ve fesattan arındırarak ıslah etmektir. Kur'an-ı Kerim, Enbiya'nın bi'set felsefesini sosyal adaleti inşa etmek ve halkın işlerini adalet temelinde tedbir etmek şeklinde ifade ediyor. Nitekim Hadid suresinin 25. ayetinde şöyle buyurmakta: "Ant olsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır." Evet, bu ayete göre İslam dini siyaset ve hükümetle iç içedir. Nitekim şehit üstad Ayetullah Mutahhari de din ve siyaset arasındaki ilişkiyi ruh ve cisim, deri ve beyin arasındaki ilişkiye benzetiyor.
İslam dini, kurulan İslami hükümet ve siyasetin yardımı ile uygulanabilecek ahkam ve yasaları içeriyor. Bu ahkam ve yasalara humus, zekat, toplu savunma, savaş ganimetleri paylaşma, esirlere karşı tutum, hukuk, diyet ve kısas ve özellikle emri maruf ve nahy-i münker hükümleri gibi ahkamdan oluşuyor ve İslami hükümet kurulduğu zaman toplumun siyasi zemininde uygulanıyor.
Dolayısıyla İslam dininde ahkam ve yasalar bir yandan ilahi ve insani yüce değerlerin yayılmasına ve öbür yandan toplumun işlerini sosyal adalet temelinde tedbir etmeye yöneliktir. Buna göre İslami hükümette dindar bir politikacı bireysel ve kişisel hedeflerin peşinde olmaması ve hedeflerine ulaşmak için her türlü yola başvurmaması ve hatta kendi zararına olsa bile ilahi talimden ilham alarak adaleti ve dini değerleri uygulama peşinde olması gerekiyor.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin siyeri de dinin siyasetten ayrı olmadığını gösteriyor. Zira o hazret bizzat İslami hükümeti kurmanın yanında yürütme ve yargı işlerinin sorumluluğunu da üstlenmişti. Bundan başka İmam Ali aleyhisselam da adalet ve ilahi emirleri uygulama temelinde bir hükümet kurdu. İmam Hasan aleyhisselam kısa süren hükümeti ve İmam Hüseyin aleyhisselam şanlı kıyamı ve diğer masum imamların da dönem hükümetlerini meşru bilmemeleri, hepsi İslam dininde hükümeti kurmak, ilahi ahkamı uygulamak için bir zaruret olduğunu gösteriyor.
İmam Hümeyni din ve siyasetin birlikteliği hakkında şöyle buyuruyor: "İslam siyaset dinidir ve siyaset alanında sahip olduğu tüm boyutlarıyla beraber bu nokta İslam'ın hükümet, siyaset, toplum ve ekonomiye ilişkin ahkamı üzerinde bir düşünmesiyle anlaşılır." O zaman kim dinin siyasetten ayrı olduğunu düşünüyorsa ya dini ya da siyaseti tanımamıştır.
Kur'an-ı Kerim ilahi ahkamın uygulanmasına vurgu yapmanın yanında Müslümanlara bu önemli görevi yerine getirebilmeleri için bazı emirler veriyor. Örneğin Allahu Teala Nisa suresinin 135. ayetinde Müslümanlar adaleti uygulamak, onların zararına olsa bile yerine getirmekle yükümlü oldukları belirtilerek şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendini, ana babanızı ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar. Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker, doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsınız, biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Beşerin dünyevi ve uhrevi saadet kitabı Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir başka emir şahitlik yaparken her türlü kin ve düşmanlığı karıştırmamak ve böylece toplumda adalete uymak ve kimsenin hakkını çiğnememektir. İslam dinine göre adalet dost düşman ayırt etmez ve eğer İslami toplumun siyaseti İslami Diyanet temelinde olacaksa Kur'an-ı Kerim ahkamına ve yasalarına uymak şarttır. Allah-u Teala bu bağlamda Maide suresinin 8. ayetinde şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.
Şehit müderris tarafından ifade edilen ve tamamen Kur'an-ı Kerim ve enbiya ve masum imamların siyerine dayanan bizim dinimiz siyasetimizin aynısı ve siyasetimiz de diyanetimizin aynısıdır. Batılı sapkın maddi ve sultacı güçlerden bağımsız olmanın etkenlerinden biridir. Eğer Müslüman milletler tüm iç ve dış ilişkilerinde bu düşünceyi göz önünde bulunduracak olursa, hiçbir zaman hiçbir ecnebi güç onlara musallat olamaz, nüfuz edemez.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizi İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin şehit Ayetullah Müderris'in kişiliğinin özellikleri hakkında beyanatı ile noktalamak istiyoruz. Ayetullah Hamenei şöyle buyuruyor. Müderris'in en önemli özelliği, hiçbir zaman başkalarının tehdit ve hilelerinden etkilenmemesiydi. Şehit müderris hayatı boyunca ölümden korkmadı ve sadece milli çıkarları ve toplumun maslahatını savundu. Şehit müderris ne bir partiye tabiydi ne de vaatlerle kandırılabiliyordu. Şehit müderris hakikaten mecliste milletin özünü temsil ediyordu ve dini ve siyasi hayatı üzerinden yıllar geçmesine karşın ve birçok şahsiyetin çeşitli alanlarda gelip geçmesine rağmen meclis adı hala müderris adı ile düğümlenmiştir.
Değerli dinleyiciler, bizi www.parsi.com üzerinden takip edebilir. turkish@ws.il.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya AIDS Günü.
...1998 yılında 1 Aralık... Birleşmiş Milletler tarafından Dünya AIDS ile Mücadele Günü olarak ilan edilmiştir. Bu adlandırmanın en önemli amacı insanların ve devletlerin dikkatini bu hastalığın yaygınlaşmasını önemseme zaruretine çekmek, çeşitli toplumlarda sağlık alanında faaliyet yürüten politikacıları bu hastalığa yakalan insanların uygun tedavi, gerekli bakım ve önleyici eğitimlerden kolay bir şekilde ulaşmalarından emin olmaktır.
Sizleri bu konuyla ilgili hazırladığımız özel sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Her yıl Dünya AIDS hastalığı ile mücadele günü dolayısıyla bu hastalık ve doğurduğu sonuçlarıyla mücadeleye dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından bir slogan seçiliyor. Bu yıl ise seçilen slogan şöyle: Eşitsizliğe son verin, AIDS'e son verin, pandemiye son verin.
Kasım 1990'da Life dergisi David adında genç bir adamın fotoğrafını yayımladı. Güçsüz ve hasta, ailesi perişan halde son nefeslerini veren onun çevresine toplanmıştı. Bu çok etkileyici fotoğrafı Tres Ferrier adında bir gazetecilik öğrencisi çekmiş ve hızla o günlerde AIDS hastalığının ciddi bir salgın haline gelmiş olmasının simgesi olmuştu.
David, Amerika'nın Ohio eyaletinde küçük bir beldede dünyaya gelmiş ve orada büyümüştü. David, 18 yaşının sonlarına doğru HIV virüsünden etkilendiğini fark etti. David'in öldüğü gün annesi hastaneye gelmişti. Annesi, Ferrer'den oğlu ile son veda anına bir fotoğrafla kaydetmesini istedi. David de fotoğrafın çıkar malzemesi yapılmaması kaydıyla bu fotoğrafın çekilmesine izin verdi. Bu fotoğraf daha sonra yüzlerce gazete ve dergide yayımlandı ve televizyon kanallarında tüm dünya ile paylaşıldı.
O günün üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçti. Ferrer'in çektiği fotoğraf hiç kuşkusuz dünya halkının AIDS hastalığına ilgi duymasında büyük rol ifa etti ve gerçekte medyanın bu bağlamda önemini ortaya koydu. Son yıllarda en azından bazı ülkelerde halkın AIDS hastalığına bakışı değişmeye başladı. Artık inkar etmeye ve örtbas etmeye yılları sona erdi. Birçok tabu kırıldı ve AIDS hastalığının tedavisinde büyük ilerleme kaydedildi. Peki ama AIDS nasıl kontrol altına alınabilir? Bunun birçok yolu ve yöntemi vardır ve aynı zamanda insanları bilgilendirmekten başka bir yolu yoktur. Bu konuda yeni medyadan yararlanmak mümkün.
AIDS hastalığı çeşitli sosyal, kültürel, iktisadi ve hatta güvenlik boyutu olan ve birçok ülkede kontrolü alınması için medya önemli rol ifa eden bir hastalıktır. Bilimsel çalışmalar toplumu AIDS tehlikesinden korumanın en iyi yolu insanları eğitmek ve bilgilendirmek olduğunu gösteriyor. Medya organları, dinleyicileri, izleyicileri ve muhataplarıyla onların anlayabileceği dille konuşabilir. Medya insanları bu hastalığı ciddiye almaları konusunda ikna edebilir ve korunmak için gerekli bilgileri onlara sunabilir. AIDS hastalığı hakkında eğitimin zarureti için tüm 3 temel gerekçe söz konusudur. Bunlar yeni enfeksiyon hastalıklarını önlemek, HIV hastalarının yaşam niteliğini geliştirmek ve bu insanlara olumsuz ve ayrımcı bakışı hafifletmektir. Thank you.
Günümüzde AIDS hastalığına karşı kırılgan konumda olan insanların eğitime ihtiyaç duyduğu ve sadece uyuşturucu bağımlıları ve gençler bu hastalıktan etkilenmediği, bilakis bu virüs toplumun önemli bir bölümünü etkileyerek tehdit ettiği ispatlanmış bir konudur. Bunun anlamı ise eğitimin toplumun sadece risk altında oldukları sanılan kesime değil, tüm kesimlere verilmesi gerektiğidir.
Bu bağlamda medyanın en bariz görevlerinden biri bireylerin arasında iletişim kanalları kurmak ve HIV hakkında tartışma başlatmaktır. Yine AIDS hastalığının eğlence programlarında da ele alınması risk altında olan toplumu bilinçlendirmekte büyük etkisi olacağı kesindir. Örneğin Tanzanya'da 1993 yılında ilk kez gelin Zamanla Hareket Edelim adı altında bir radyo tiyatro oyunu yayımlandı. Bu program dinleyicilerin AIDS hastalığı ile ilgili konuları araştırma kararını büyük ölçüde etkiledi. Gerçekte bu program halkı bu hastalık hakkında konuşmaya yöneltti. Bu program bir süre yayımlandıktan sonra halkın %65 kadarı program hakkında sohbet ettiği anlaşılırken yine halkın %8 kadarı bu programı dinledikten sonra HIV'ye karşı önleyici tedbirler aldıklarını belirtti.
AIDS hastalığından korku dalgası 1980'li yıllarda hastalığın Amerika ve Avrupa medyasına yansımasının ardından büyük bir kabusa dönüştü. Bunun sebebi medyanın hastalığı haddinden fazla abartmasıydı. Yine Amerikalı ve Avrupalı sağlık sisteminin konuyu kontrol altına almakta, deneyimsizliği ve dünya çapında bu hastalığın salgın haline gelmesinden duyulan kaygı, AIDS korkusunu yaklaşık 10 yıl boyunca dünya genelinde devam etmesine sebebiyet verdi.
Amerika ve Avrupa'da tıbbi raporlar birçok AIDS hastası bu hastalığı nasıl kontrol altına alabileceğini ve nasıl tıbbi bakımların gerekli olduğunu bilmediği için 1980'li yıllarda ya intihar ettiklerini ya da hastalığı uzun süre örtbas ettiklerini ve sonuçta kısa sürede hastalığın etkileri yüzünden hayatını kaybettiğini gösteriyor. Aynı yıllarda İsveç devleti bu hastalığı kontrol altına alma zeminini hazırlamaya başladı. O sırada toplumun hastalıkla ilgili bilgisi çok düşük düzeydeydi ve medyanın halkı gerekli testlerin ve muayenelerin yapılması için genel çağrısı başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak 1990'lı yıllarda diğer sosyal kurumların el ele vermesi ve medyanın olumlu rol ifa etmesiyle birlikte İsveç devleti halkı eğitmek ve hastalığı kontrol altına almakta başarılı oldu.
Buna karşın bilimsel gözlemler, medya tek başına bu hastalığın hakkında toplumu bilgilendirmek ve eğitmek ve kontrol altına alınmasında etkili olmayacağını ve sadece kamuoyunu aydınlatmada öncü rolü ifa ederek okullarda, üniversitelerde ve ailelerde eğitim zeminini hazırlayabileceğini gösteriyor.
Gerçekten medya emsalsiz kabiliyetleriyle sağlık alanında önemli bir iletişim mekanizması olarak rol ifa edebilir. Medya en yeni tıbbi bulguları açıklamakta, sağlık davranışlarını değiştirmek, sağlık bilgileri üretmek, yaşam tarzı, tıp, ilaç, tedavi ve hastalıkları tanıtmakta etkili olabilir. Gerçekten medya öncelikleri belirlemek ve meselelere çerçeve kazandırmak ve bu meselelerin üzerinde nasıl düşünmek gibi alanlarda önemli gücü olan bir kurumdur.
Buna göre medya, AIDS hastalığının kontrol altına alınması ve hakkında eğitim verilmesinde birkaç açıdan rol ifa edebilir. Medya ilk etapta aile, okul, dini kurumlar, kamu alanları gibi çevrelere göre programlar hazırlayarak toplumu bilinçlendirebilir. Bu süreçte hastalık hakkında yersiz korku ve suç duygusu hafifletilerek bir günah olmaktan bir hastalığa dönüştürülebilir.
İkinci merhalede kamuoyunda AIDS hastalarını toplumun birer üyesi olarak benimsemeleri ve dışlanmalarının önlenmesi yönünde gerekli kültür ve anlayışı geliştirmek önem arz eder. Bu süreçte de medya ve basın, çeşitli radyo televizyon programları ve makaleler ve raporlarla uzun vadeli bir dönemde halkın hastalığa karşı menfi düşüncesini değiştirebilir. Kuşkusuz eğitim ve bilgilendirmeyi benimsemenin en zorlu süreci, halkın bu hastalığa ve hastalara karşı direnme seviyesini düşürmektir.
Ve son merhale, ergenleri, gençleri ve yetişkin insanları tehlikeli davranışlardan kaçınmaları hakkında eğitmektir. Tüm bu merhaleler birbirine bağlı olup koordineli ve sürekli bir şekilde uygulanmalıdır. Zira her bir merhalenin uygulanmaması daha tehlikeli epidemilerin baş göstermesine yol açabilir.
Medya insanların hastalık ve sağlıkla ilgili inançlarını ve algılarını inşa eder veya onları etkiler ve bu inançlar ve algılar bireyin sağlık davranışlarını etkisi altına alır. Medyada gösterilen sağlık meselesi muhatapların bakışını hızla değiştirebilir. Medyada görüntü, söz ve söylemler insanların meselelere, kavramlara ve hatta başka insanlara bakış açısını etkileyebilir. Nitekim bizim bir hastalığa veya hastaya nasıl baktığımız tamamen medyanın o hastalığı ve hastayı tanıttığı çerçeveye bağlıdır. Dolayısıyla sağlık sektörünün araştırmacıları ve medya öncelikleri gözden geçirerek medyada sergilenecek görüntüleri ve sözleri seçmeleri ve ayrıca muhatapların onların verdiği mesajlara tepkilerini göz önünde bulundurmalıdır.
Hepimiz yaklaşık son 2 yılda koronavirüs pandemisi hayatımızı nasıl etkilediğini biliyoruz. Pandeminin başladığı ilk günlerde yaşadığımız korku ve dehşeti ve şartlarımızın muğlaklığını hatırlayın. Gerçekte bizim bu hastalığa karşı cahilliğimiz ve çeşitli boyutlarını bilmemiz bizi şimdi gereksiz ve hatta tuhaf olduğunu düşündüğümüz işlere zorlamıştı. Ancak kısa süre sonra bilim beşeriyetin yardımına koştu ve üretilen aşılar salgının yıkıcı dalgalarını kontrol altına aldı. Sağlık personeli emsalsiz fedakarlıkları ile COVID-19 hastalarının bakımını ve tedavisini sürdürdü ve medyada özel özenle insanları bilgilendirmeye devam etti.
Şimdi kendisinin ve yakınlarının sağlığını düşünen herkes sağlık protokollerine uyuyor ve COVID-19 hastalarına karşı yanlış tavırlardan kaçınıyor. Buna göre AIDS hastaları da benzer ilgiye ve onlara da makul ve mantıklı bir şekilde davranılmasına ihtiyaç duyuyor. AIDS hastaları başkalarından insaflı ve adil bir şekilde davranmalarını bekliyor. Onlara da bir hasta gözüyle bakmak en doğal haklarıdır ki bu da medya aracılığıyla toplumu eğitmek ve bilinçlendirmekle mümkündür.
Değerli dinleyiciler, Dünya AIDS Günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Viyana görüşmelerinin ikinci gününde yaptırımların kaldırılması amacıyla çeşitli düzeylerde görüşmeler devam etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin eski diplomatlarından Seyit Hüseyin Musevian, Amerika nükleer anlaşma çerçevesinde yasa dışı yaptırımları kaldırırsa İran yükümlülüklerine geri dönecektir dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi, Amerika'nın tek taraflı yaptırımları da dahil olmak üzere tek taraflı zorlayıcı yasa dışı eylemlerine karşı etkili eylem eksikliğinin sürdürülebilir kalkınma idealini anlamsız bir slogana dönüştürdüğünü söyledi. İngiltere'nin MI6 casusluk teşkilatı başkanı Rusya, Çin ve İran hakkında yeni iddialarda bulundu. Şam serbest bölgesinde İran Ticaret Merkezi çalışmalarına başladı. İran Dışişleri Bakanlığı halkla ilişkilerinden Ukrayna uçağına ilişkin açıklama yapıldı. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki helikopter kazasında hayatını kaybedenler ailesine taziyede bulundu. İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı, Türkiye'de dini kitapların tercümesi ve yayınlanmasına hazır olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirliği Başkanı'nın diplomatik danışmanı, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmenin bir parçası olarak emirliklerinden bir heyetin yakında İran'a gideceğini belirtti. Ve TRT Arapça sitesi çirkin bir iddiada İran askeri güçlerinin Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adalarına girişleri yıl dönümünde bu adaların Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunu iddia etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.